Bu haftanın vaazı İsa ve Musa'nın kanunu. İbraniler bölüm 10 ayet 1'den 4'e kadar.
Şimdi herkes yüreğini açsın, Rab bizi konuşsun. Rab bizi kendi sözünden konuşsun. Beklemeyelim Rab bizi rüyada konuşsun, nasıl mahallede çok yaygındır. Allah bana konuştu, nasıl rüyada? Hayır, rüyada konuşmak son çare. Allah başka bir metot bulamazsa o vakit insanlara rüya ile konuşuyor. Ama imanlılarına, kendi evlatlarına Rab konuşuyor kendi sözünden, İncil'de. Onun için onu okumaya, düşünmeye, yani kendi kendimizi alıştıralım. Bugün okumak istiyorum İbraniler mektubundan 10. bölüm ayet 1'den 4'e kadar. Geçenlerde birkaç ay evveli bir başka kasabadaydım, bir pastörle konuştum ve başka bir adam için, başka bir güdücü için laf oldu. Ama o başka güdücü hani biraz kusurlu, hani bedeninde bir zarar var, biraz felçlidir. Ama gene de Rabbin işinde hizmet ediyor ve çok büyük iştahla hizmet ediyor. Ama bizimkisi dedi ki, ah bu hizmetçi olamaz, bu pastör olamaz, bu güdücü olamaz. Niçin ki? Musa'nın kanununda yazıyor ki sakat bir adam Allah'ın kurbanı yerine yaklaşamazmış. Öyle bir düşüncede bulundu. Ne oldu burada? Mesele nedir? Mesele burada, biz kutsal kitabı açtığımız gerekte herkes biliyor, bunun iki parçası var. Eski antlaşma ve yeni antlaşma. İsa'dan önceki zaman ve İsa'dan sonraki zaman diye bir ayrım var. Ve Timoteus mektubunda Paulus diyor ki, bir güdücü lazım Allah'ın sözünü doğru bir biçimde ayırmasını bilsin. Eğer bir kişi hani eski antlaşmada yazıyor diye birebir bunu transfer yaparsa bugün çok eğri gidiyor. Ve bu kardeşin de yaptığı yanlışlık buydu. O da okudu bir şey ve bu birebir bugün de aynı geçerlidir. Biz papaz kiliselerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sakalar. Neden geliyor bu sakalar? Çünkü eski antlaşmada öyle ayetler vardır. Ama İsa'da öyle bir şey var mı? Elbette. İsa bakmıyorsa insan sakalını, beynini, katınlarını oraya bakmıyor. Tıraş mı oluyorsun, olmuyorsun. Bu artık kalktı, değil mi? Eski ve yeni antlaşma arasında büyük bir ayrım lazım yapalım. Gidersiniz papaz kilisesine, onlar böyle günlük tamyan yakıyorlar, değil mi? Allah'a hoş bir koku olsun. Öyle Allah'a sanki tapmak istiyorlar. Biz de aynısını yapalım mı? Biz de mumlar yakalım mı? Biz de böyle günlük yakalım mı? Niçin yakmayalım? Çünkü biz öğreniyoruz artık eski ve yeni antlaşmanın arasındaki ayrımını tam olarak anlayalım. Ve bugün bizim temamız budur. Zaten biliyorsunuz İbraniler mektubunu alan kişiler, okuyan kişiler, ilk alan kişiler, onlar öyle bir durumdaydılar. Hani bu ayrımı artık yavaş yavaş anlamaya başladılar ki biz yeni bir sistem altında yaşıyoruz. Biz İsa Mesih'in krallığında yaşıyoruz. Yok artık eski şeyler. İsa Mesih'te bu eski şeyler bambaşka bir anlam kazandı. Okuyorum İbraniler 10 ayet 1'den 4'e kadar. Musa'nın kanununda gelecek iyi şeylerden için sadece bir gölge var. Ama onların asıl biçimi yok. Ve seneden seneye hiç durmadan kurbanlar getiriliyor. Ama kim o kurbanlarla Allah'a yaklaşıyor, kanun o kişileri kusursuz kılamaz. Öbür türlü Allah'a tapan kişi bir kere temiz kılındıktan sonra o kurbanlar artık devam etmeyeceğiydi. O zaman kişi kendini günahlı hissetmeyeceğiydi. Ama o kurbanlar seneden seneye günahı andırıyorlar. Zaten olamaz öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın. Evet, bu da mesele oluyor eski ve yeni antlaşma arasındaki fark. Ve bu çok büyük bir konu, çok büyük bir tema. Hani imanların arasında yanlış öğretişlerin birçoğu oradan geliyor. Eski ve yeni ayet edemiyorlar. Evet, bir daha okuyoruz. Musa'nın kanununda diyor, gelecek iyi şeylerden için sadece bir gölge var. Ama onların asıl biçimi yok. Yani burada bir benzetme yapıyor. Apostol burada bir benzetme yapıyor. Bir gölge ve asıl biçimi. Tabii bakın dışarıda güneş parlıyor. Ve dışarıda böyle arkadan bir gölge yaklaştığı zaman sana az bir şey anlıyorsun. Acaba nedir bu mesele? Ama tam olarak anlamıyorsun. Detayları anlaşılmıyor. Mesela bir kişi arkadan geliyor ve sadece onun gölgesini görüyorsun. Böyle bir gölge geçiyor ve o kadın mı erkek mi diye anlamıyorsun ilk bakışta, değil mi? Yoksa o zenci mi, beyaz mı, kara mı, neger mi, beyaz mı anlamıyorsun. Sadece gölgesini gösteriyorsun. Detaylar belli değil. Gölge önce geliyor, sonra aslısı. Bir sıra var, zaman sırası var. Önce gölge, sonra aslısı. Gölgenin yaklaşması seni aslısının yaklaşması için hazırlıyor. Musa'nın kanunu ve İsa'da öyle. Önce Musa'nın kanunu geldi, kişileri İsa'nın gelişini hazırlasın diye. Tamam mı? Musa'nın kanunundan bazı prensipler, az bir şey anlayabiliriz. Ama Mesih geldikten sonra her şey meydanda. Artık bir daha Musa'nın kanununa bakmak yok. Bugünlerde, birkaç defa var söylediğim bu da, görüyorum evangelist kiliselerinde sanki bir Yahudi perestlik var. Ne demek istiyorum? Sanki bakıyoruz eski antlaşmaya ve oradaki şeylerin, oradaki sıraya bayılıyorlar, imreniyorlar, özeniyorlar. Sanki diyorlar ki, aa o zaman büyük bir şeydi. Bir kişi böyle altın ve beyaz ve altın rubalarla senin karşına çıksın. O zaman değil mi? Susacaksın. O zaman sakız çiğnemeyeceksin. O zaman saygınlığın olacak. Öyle değil mi? Ama biz aynı kişiyi İsa Mesih olarak görüyoruz. Aslısını. Değil mi? Açıklama kitabında 1. bölümde görüyoruz. Biz gölge ve aslısının arasındaki farkı anlıyoruz artık. Evet. Şimdi soruyorum. İsa kendisi Musa'nın kanununa nasıl baktı? Birkaç ayet okuyacağız. Ve orada görüyoruz. İsa Musa'nın kanunu için ne dedi? Tamam mı? Birinci olarak Matta 5:21-22 İsa diyor ki, ama ben sizi diyorum. Çok büyük bir avtoritetle İsa kişilerin karşısına çıktı ve diyor ki, ben sizi diyorum. Kim bunu diyebilir? Demedi Allah'ın adına. Demedi Bismillahirrahmanirrahim. Demedi bunu. Dedi ki, ben sizi söylüyorum. Ben kendi adına konuşuyorum. Mesela Matta 5:21-22 İşitiniz, bizim dedelerimize nasıl denildi? Katillik etmeyeceksin ve kim katillik ederse dava görecek. Ama ben size diyorum, her kim kardeşini kızarsa dava görecek. Ben size diyorum. İsa Mesih eski antlaşmaya böyle diyor. Sanki avtoriteti var, sanki gücü var. Desin ki ben sizi bunu açıklayacağım. Musa'nın kanunu bu temada bakarken şimdi sadece derdi ki katillik etmeyeceksin. Değil mi? Altıncı buyruk, Musa'nın altıncı buyruğu herkes biliyor. Katillik etmeyeceksin. Ama Yahudi hocalar zamanla bu kanunu sanki yumuşattılar. Tamam diyor dediler, katillik etmeyeceksin. Ama kim katillik ederse falan falan ceza olur. Yani böyle konuşmakla, böyle bir şeyler eklemekle sanki demiş olurlar ki, ah olur katillik yaparsın insanlık hali. Yani böyle eklemekle sanki kanunun ciddiliğini hani yumuşattılar, sulandırdılar. Ama İsa Musa'nın asıl fikrini ortaya çıkarıyor. Katillik etmeyeceksin, o kadar. Yok ama eğer ben sizi diyorum. İsa'nın bu avtoriteti, İsa'nın bu yetkisi çok büyük. Ama İsa daha da öteye gidiyor. Demiyor sadece bak yok eklemek. Yok sadece hani Musa'nın kanunu çok ciddi. Sadece bunu ortaya koymuyor. Sadece bunu sanki aslısını tazelemiyor. Aynı zamanda diyor ki ben sizi diyorum kim kardeşini kızarsa dava görecek. Yani bir hafta istiyor söylesin. Kim yüreğinde bir kardeşini kızarsa o zaten yüreğinde katillik yapmış oluyor. İsa Musa'nın kanunu tam bir avtoriteyle, tam bir yetkiyle açıklıyor. O bize açıklıyor ne demek oluyor burada. Evet, kanunun asıl dersi budur. İnsanın günahı değil ellerde ama yürekte. İnsanın günahı değil dışarıda ama içeride. Biz yürekle günah işliyoruz. Değil ellerle ya da başka aylaklarımızla. Yürekle günah işliyoruz. Ama bu da yeni bir şey değil. İsa bu da yeni bir şey söylemiyor. Sadece Musa'nın 10 emirini açıklıyor. Hepiniz belki duymuşsunuzdur. Hani Musa'nın 10 emirleri. Şimdi burada sormayacağım. Her bir imanlı lazım bunları bilsin. Ama 1'den 9'a kadar sayarsak bir bakıyoruz 10. buyruk çok farklı. Nedir bu 10. buyruk? Kim hatırlıyor? Var mı hatırlayan? Musa'nın 10. buyruğunda diyor ki, ne diyor? Açgözlülük yapmayacaksın. Ah! Şimdi sen katillik, zina, yalan söylediğin zaman bu meydana çıkıyor. Ama açgözlülük yapmak bu meydana çıkmıyor. Bu senin içinde, bu vitreşno değil mi? İç bir günahtır. Sanki bütün önceki buyruklar bu buyruğun içindedir. 10. buyruk bütün hepsini kapsıyor. Ve İsa da bunu ortaya çıkarıyor. Tamam mı? Bir başka komşunun malına yan bakarsa o zaten çalmış oluyor. Anlıyor musunuz? 10. buyruk daha önceki buyrukları içeriyor. Kim başkasının karısına bakarsa o zaten onunla zina etmiş gibi oluyor. Musa'nın buyruğun içinde zaten İsa'nın sözleri var. İsa'nın yetkisi var. Ben sizi diyorum. Musa'nın asıl anlamını bize gösteriyor. İkinci bir bakış. İsa Musa'nın kanununa nasıl bakardı? Matta 5:17'de diyor ki ben bozmaya gelmedim, tamamlamaya geldim. Çok büyük bir fark bozmak ve tamamlamak arasında. Biliyorsunuz bizim komşularınız, Müslümanlar nasıl diyorlar? Aa bozuldu. Kitap bozuldu. Yani böyle düşünmeyelim. İsa Mesih hiçbir zaman demedi. Ah şimdi yeni antlaşma getiriyorum. Demek eskisi bozuldu. Hayırdır. Bozulmak yok. Tamamlamak var. Ve bunun farkı çok büyük. Musa'nın kanunu insanlardan bazı hareketler beklerdi. Ama insanlar bunu yapamadı. İnsanlar bunu yerine getiremediler. Kimse Allah'ın standartına uymadı. Mümkün değil uysun. İsa sanki bir bağız koyuyor ve diyor ki ne olursa olsun ben Allah'ın standartına uyacağım. Ve en sonunda İsa Mesih tertemiz bir hayat yaşadıktan sonra haçta ölürken diyebildi ki işte tamam oldu. İsa haçta derken işte tamam oldu soruyoruz. Ne tamam oldu ya? Tamam olan nedir? Ne istiyor söylesin? Tamam oldu. Hayatım mı bitti? Hayır. İsa'nın bu sözü çok derin. İsa sadece benim hayatım tamam oldu. Musa'nın kanunu tamam oldu. Ben geldim tamamlamaya ve haçta ölürken bunu yaptı. Bütün tarihte sefti bir insan Allah'ın kanununu tamamladı. İsa iyilik yaptı ta ölüme kadar. Baba Allah İsa'ya bakarken şöyle dedi. Bu benim sevgili oğlumdur. Onunla ferahlanıyorum. Ondan razıyım sanki. Eski antlaşmaya baktığımız gerekte bazı kişileri görüyoruz. Nasıl onlar da iyi bir yaşam yaşıyor ama tam olarak değil. Sanki Allah Eyyub'a konuştu bir vakit. Şeytan yani bağız kurarken Eyyub üzerine dedi ki dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Kitabın başında Eyyub 1:8 öyle konuşuyor. Ama en sonunda ne oluyor? Kitabın sonunda Eyyub tövbe ediyor. Ve diyor ki ben günah işledim. Ben saygısız ve akılsız konuştum Allah'ın hakkında. Evet. Sonra mesela bakalım Davud'un hayatında. Ne vakit Samuel geldi onu bir kral olarak meshetmeye. Tamam mı? En son dedi ki çabuk 8. kızan çocuğun kır da getir onu. O olacak. Ondan sonra gelince Samuel bunu görünce dedi ki ah bu Rab diyor ki bu gönlüme uygun bir kişi. Allah'ın gönlüne uygun bir kişi. 1. Samuel 13-14. Ama o da günah işledi. Ve günah işledikten sonra tövbe etmek için zorunda kaldı. Rab'be karşı günah işledim diye kabul ediyor. Evet, demek bunları görüyoruz. Bir derece kadar iyi bir yaşam yaşıyorlar ama Musa'nın kanununu tam olarak tamamlayamadılar. Tam yerine getiremediler. Sadece İsa Mesih. İsa Mesih hayatında bir kere olsun tövbe etmedi. Bir kere demedi, hani keşke yapmayın. Kim bunu diyebilir? Ne Musa, ne Davud, ne Eyüp, hiçbir başka bir kişi böyle yapamadı. Hiçbir zaman yaptığından pişman olmak zorunda kalmadı. Evet, İsa Mesih'in ikinci meselesi, eski antlaşmaya, kanuna nasıl bakıyor? Tamamlamaya. Üçüncü olarak, İsa'nın başka bir bakışı da var. Musa'nın kanununa, eski antlaşmaya. Yuhanna 6:17'de diyor ki, sizin kanununuz diyor ki, bilmem ne. İşte İsa burada diyor ki, sizin kanununuz. Sanki İsa öyle konuşuyor, sanki kendisi Yahudi değilmiş. Sanki başka halktan imiş. Sizin. Ya nasıl? O lazım desin bizim kanunumuz. Çünkü o da bir Yahudi olarak bu kanunun altındaydı sanki, değil mi? İsa Yahudi olduğu halde Musa'nın kanunun altındaydı. Ama gene de o kanundan daha büyüktü. Onun için İsa diyor ki, sizin kanununuz. Evet. Mesela okuyorum Galatyalılar 4:4 şöyle diyor. Ama zaman dolunca Allah kendi oğlunu yolladı. O bir kadından doğdu ve kanunun altında doğdu. Demek ki İsa Mesih kanunun altında doğdu diyor. Ama sonra görüyoruz nasıl İsa Mesih bu kanunun altında doğdu ama gene de bu kanuna bağlı değildi. Onun için diyebilir ki sizin kanununuz. Mesela oluyor, İsa'ya geldiler, istediler vergi, danık. İstediler yani küçük bir suma, her bir Yahudi lazımdı onu her sene ödesin tapınak için, Allah evi için. Yani bu bir sıraydı ve bir kanunuydu. Musa'nın kanununda öyleydi. Şimdi geldiler İsa'ya ve sordular, sizin efendiniz niye ödemiyor? Şimdi İsa sanki bir zorluk durumda. Eğer öderse sanki kabul etmiş oluyor ki ben de kanunun altında mecburum bunu ödemeye. Ama ödemezse o zaman Musa'nın kanununa karşı gidiyor ve diyemiyor sanki ben Musa'nın kanununu tamamlamaya geldim. Ve ne oluyor? Eve gelince okuyorum Matta 17:25-26. En birinci İsa lafı açtı. Simon, sence nasıl? Dünyadaki krallar kimden gümrük ya da vergi topluyorlar? Kendi evlatlarından mı, yoksa yabancılarından mı? Petrus ona yabancılardan diye cevap verdi. Bunun üzerine İsa ona dedi, demek evlatlar ondan serbesttir. Çünkü Petrus'u yolladı, balık tutsun ve o balığın ağzından bir para çıkardı. Niye bu böyle değişik bir biçimde mucize yapıyor? Çünkü göstermek istiyor ki evlatlar serbesttir. Onun için İsa diyebildi ki, sizin kanununuz. O beni bağlamıyor çünkü ben Musa'nın üstündeyim. Dördüncü bir şey, İsa Musa'nın kanununa ve eski antlaşmaya nasıl baktı? Yuhanna 5:46'da diyor ki, siz Musa'nın yazılarını araştırıyorsunuz ama bana iman etmiyorsunuz çünkü o benden için yazmıştı. Evet, Musa'nın kanunu her ne kadar Allah'ın düşüncelerini gösterdiyse de Allah'ın son sözü değildi. Ve eski antlaşmaya baktığımız gerekli görüyoruz nasıl her bir parça İsa'ya bağlanıyor. Ve kim bunu gerçekten araştırırsa görecek ki her kitapçıktan, yaratılıştan Malaki'ye kadar hepsi gelecek Mesih içinde bir müjdeleme var. Ve onun için İsa diyor ki, benden için yazdı. Evet, bütün Musa'nın kanununu aslında İsrail halkını hazırlamak için verilmişti. Sanki kocaman bir mektep gibi. Yahudiler yüzlerce sene bundan geçtiler, Mesih'i hazır olsunlar. Evet, ne vakit İsa dirildi ve Emmaus köyüne gitti. Dirildikten sonra yolda iki öğrenciyle karşılaşıyor. Ama onlar İsa'yı göremediler, tanıyamadılar. Çünkü beklemezdiler bir kişi ölülerden dirilsin. Ama yolda yürürken başladı konuşmaya. Ve şöyle yazıyor Luka 24:27. Sonra Musa ve bütün peygamberlerin tutup bütün kutsal kitapta kendisinin için ne kadar şeyler yazılmışsa onlara açıklamaya başladı. Ne diyor? Bütün kutsal kitaptan kendisi için yazılan şeyleri onlara açıkladı. Ben sana bu kutsal kitabı verirsem, bıçakla yeni antlaşmayı kesersem, sadece eski antlaşma kalsın, sen oradan İsa Mesih'i vaz edebilir misin? Sen İsa Mesih'i gösterebilir misin? İlk imanlıların yaptıkları budur. Yeni antlaşma daha yoktur, yazılı değildi. Ama daha önce yazılan kitaplardan hepsini İsa Mesih için nasıl bağladığını gösterdiler. Ve şimdi bunu okurken bu bizim için çok büyük bir kuraj verici bir şey. Çok büyük bir, hani nasıl diyorlar, dokazatelso, bir ipucudur ki gerçekten İsa Mesih doğrudur. Yüzlerce sene önce Rab İsa'nın yolunu hazırladı. Peygamberleri yolladı, İsa Mesih'in geleceğini hazırlasın. Belki biz buna alıştık, bu bize banalına geliyor ama hiç de öyle değil. Çok büyük bir ispattır. Evet, iki metotla eski antlaşma İsa'nın geleceğini hazırladı. Birincisi, açık peygamberlik sözleriyle böyle böyle olacak diye ve ikincisi, sembolik hareketlerle Mesih gelecek diye eski antlaşmada buna sembolik bir benzetme vardı. İlk önce peygamberlik sözleri bakarsayız birkaç örnek vermek yeter. Çoğunuz belki biliyorsunuz bunları ama bilmeyenler şimdi burada görsün Rab nasıl büyük bir metotla eski antlaşmada Mesih'in geleceğini hazırladı. Daha ne vakit Adem ve Hava günaha düştükten sonra Rab yılana da, adama da ve kadına da üçüsüne ceza veriyor. Ve daha orada görüyoruz. Kurtuluş tarihi başlıyor. Daha orada ilk başta en birinci günah işlendiği gün Rab kurtarıcı için bir peygamberlik yapıyor. Ve o da yazıyor ki, yılana konuşurken diyor ki, seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Bu nasıl bir peygamberliktir? Türkiye'de diyorlar ki kadının soyu yok. Ne demek bu? Demek soy erkeklerden yazılıyor. Erkeklerden geçiyor. Babadan oğula, babadan oğula, bir anadan kıza, babadan oğula geçiyor. Yani senin soyun nedir? Vaştinsko adı değil mi? Bulgaristan'da o geçer. Babanın adı. Ama bu da yazmıyor. Adem'in soyu. Kadına diyor. Kadının soyundan bir kişi gelecek. Bu bile gösteriyor, Rab nasıl en başta gösteriyor ki bir kadın bir çocuk getirecek dünyaya babasız. Ve o sadece İsa Mesih'te ilk ve son oldu. Evet, ilerliyoruz biraz. İbrahim, ne vakit Rab İbrahim'i çağırdı. Çok büyük bir söz verdi. Dedi ki, soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Ve bazı kişiler istiyorsa ki, bak bu Yahudiler için konuşuyor. Yahudilerden çok bilim adamları çıktı. Sigmund Freud gibi, Einstein gibi. Tamam mı? Yahudilerden çok işte böyle başka bir ünlü kişiler çıktı. Hayır. İncil bize gösteriyor ki senin soyundan bütün dünya bereketlenecek derken istiyor söylesin Mesih için konuşuyor. Mesih senin soyundan gelecek. Rab açık açık bir peygamberlik yaptı. Devam ediyoruz. Mesela sadece birkaç örnek sayıyorum. Ne vakit Yakup, hani İbrahim'in torunu, o artık ölüm yatağında bütün 12 çocuğunu çağırıyor, topluyor etrafına ve her bir çocuğun üzerinde bir peygamberlik sözü yapıyor. Ve diyor ki, senin çocukların, senin soyun, senin cinsin böyle böyle böyle olacaktır. Evet, ve burada Yahuda cinsine gelince, 4. çocuğuna, onun adı Yahuda idi, ona gelince şöyle diyor. Sahibi gelene kadar krallık asası Yahudinin elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Nasıl bir şey? Uluslar? Hayır, böyle bir şey olmadı. Onun çocuğu Yahuda hiçbir zaman başka devletleri yönetmedi. Ama ne diyor? Sahibi gelene kadar. Ve bu da gene bir peygamberlik var İsa Mesih için. Evet. Bu sadece bir parçaydı. Öbür tarafta eski antlaşma nasıl hazırlık yapardı İsa Mesih için? İkinci metot sembolik hareketleriyle ve birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela okuyoruz Kolosiler 2.11'de yazıyor ki onda yani İsa'da ellerin yapılamayan bir sünnetle sünnet oldunuz. Mesih'teki sünnette beden tabiyetiniz atıldı. Eski antlaşmada Rab sünneti buyurdu. Ama bu aslında Mesih'in vaktindeki vaftizi için bir örnektir. Ve böylelikle peygamberlik yapmış oluyor. 1. Korintliler 5.7 diyor ki, çünkü bizim fısıh ve kurbanımız zaten kesilmiştir. O da Mesih'tir. Ne vakit Musa kendi halkına buyurdu, Mısır'dan çıkmak için bir yaşında bir kuzu kessinler ve onu paylaşsınlar ve onun kanını kapılarına sürsünler. O vakit aslında gelecek Mesih için konuştu. Bir gün asıl bir kuzu gelecek. Okuyorum. 1. Korintliler 10 ayet 2. O da yazıyor. Bulut ve denizin içindeyken hepsi Musa'ya vaftiz oldular. Ah! İlk vaftiz olmadı Yahya ile. İlk vaftiz olmadı Mesih'in zamanında. En birinci vaftiz Musa'da oldu. Nasıl bütün İsrailler bu kocaman denizden geçtiler ve arkasından Egipt ordusu geldi ve hepsi su altında boğuldular. Ve ondan sonra İsrail halkı serbest olarak çıktı bu denizden. Bu gelecek vaftiz için sembolik bir harekettir. Evet. Demek ki görüyoruz nasıl eski antlaşma Mesih için hani hazırlık yapıyor. 5. bir şey. Nasıl İsa bakıyor eski antlaşmaya? Nasıl bakıyor hani Musa'nın kanununa? Yuhanna 13.34'te diyor ki ben size yeni bir buyruk veriyorum. Kimin gücü var? Bütün insanlara buyruk versin. Ve demiyor, Allah bir buyruk veriyor size. Ben size Allah'ın buyruğunu veriyorum. Hayır, ben size buyruk veriyorum. Çok büyük bir şey, değil mi? Uyanalım. İsa hiç korkmadan Musa'nın kanunundan daha yeni ve daha büyük bir kanun ortaya koyuyor. Çünkü eskisi tamamlandı. Yeni buyruklar veriyor. Kendini Musa'dan daha büyük yapıyor. Ve bakarsanız çok böyle hareketlerle gösterdi ki ben Musa'dan daha büyüküm. İsa niçin 12 talebe seçti? Niçin 10 değil? Niçin 20 değil? Niçin 7 değil? Tam 12. Sanki Musa'nın zamanındaki İsrail'in 12 cinsi gibi. Nasıl eskiden Yakup'un oğulları ve Musa'nın zamanında 12 cins çıktı. Şimdi istiyorsa desin, ah yeni, benim kuracağım yeni Allah halkında da 12 tane cins var. İsa Mesih nasıl Balkan'a çıktı? 3 öğrenciyle ve onun yüzü değişti, değil mi? Parlak olmaya başladı. Büyük bir şafak vardı bunun üzerinde. Aynısı oldu Musa'ya. Ne vakit o Balkan'a çıktı. Nasıl Musa man ekmeğini gökten indirdi ve kalabalıkları besledi. Aynı biçimde İsa da bir kere 5000 bir kere 4000 kişiyi besledi. Ve halk hemen anladı. Bu da ikinci Musa geldi. Nasıl Musa çölde kendi halkına kayadan su verdi. İsa Mesih dedi ki ben size diri su vereceğim. Tabii ki kutsal ruh için konuşuyor. Evet. Mata 16-18'de İsa diyor ki ben kilisemi kuracağım. Ve bu söz kilise aslında eski antlaşmada Musa'nın zamanındaki bütün halkı toplantıyı gösterdi. Sanki İsa mahsustan diyor nasıl Musa çöldeydi yani yüz binlerce kişi ben aynısını ben yeni bir topluluk kuracağım. Ve en büyük bir şey onu okuyoruz mesela Luka 23'te 19 biz bunu yapıyoruz ikide bir. Rab'in sofrası. Ve biz bu sözleri okuyoruz ama ne kadar büyük olduğunu sanki hiç aklımıza getirmiyoruz. İsa Mesih ekmek aldı ve ekmek kırarken ne dedi? Bu benim bedenimdir. Ve şarap alırken ne dedi? Bu benim kanımdır. Ve sonra ne diyor? Bunu niçin yapacağınız? Beni anmak için. Ve bu da çok büyük bir şey yaptı. Yok artık Musa'nın buyrukları gibi bir kuzu kesmek. Yok artık yani Musa'nın kurtuluşunu anmak fısık budur. Hayır, beni anacağınız artık. Ben size yeni bir buyruk veriyorum. Evet, böylelikle görüyoruz İsa nasıl Musa'dan daha büyüktür. İsa yeni buyruk veriyor. Yani Musa'nın kanunundan da sanki daha öteye gidiyor. Size yeni bir buyruk veriyorum. Yuhanna 13:34. Birbirinizi sevin. Ben sizi nasıl sevdiysem, siz de birbirinizi aynı öyle sevin. Ve gene 1. Yuhanna mektubunda 2:7-8 şöyle diyor. Kardeşler, size yeni bir buyruk yazmıyorum, eski bir buyruk yazıyorum. Ki o en baştan beri sizinleydi. En baştan beri işittiğiniz söz, işte eski buyruk odur. Ve gene de size yeni bir buyruk yazıyorum. Yani sanki Yuhanna karar veremiyor, ne istiyor söylesin. Eski midir, yeni midir? Hangisi şimdi? Bu buyruk hem eski hem yeni. Eskiden Musa'nın kanununda komşunu sev diye bir buyruk vardı. Bu yeni bir şey değil. Ki bunu yapmak bile çok zor. Öyle değil mi? Sen komşunu sevebilir misin? Bukvalno, kapı komşusu. Herkes Afrika'daki komşusunu çok kolay sevebilir. Onlar uzak ama iyice yakın yaşayanlar zor bir şey değil mi? Günden güne kontaktımız var onlardan. Onun için Rab diyor ki komşunu sev. Hatta komşunu kendin gibi sev. O da büyük bir şey. Sen kendine ne kadar iyilik yapıyorsun değil mi? Var mı bir insan kendine iyilik yapmasın? Olamaz. Herkes kendini besliyor, kendine bakıyor. Ama komşunu da o kadar seviyorsun. Bu eski buyruk. Yanlış anlamayın. Bunu yaptık mı daha Musa'dayız. İsa'ya geçmedik. Hatta bir örnek vereyim. Çıkış kitabından, Musa'nın kitabından 23 ayet 4 ve 5 şöyle yazıyor. Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzünü ya da eşeğini rastlarsanız onu kendisine geri götüreceksiniz. Ne? Herkes köylü, herkes çiftçi. Eşeğini görüyorsun, başkasının malı. O yolunu şaşırmış, sen al onu geri götür. Ona bir hangi zaval olmasın. Aa. siz de nefret eden kişinin eşeğini yük altında çökmüş görürseniz, kendi halini bırakıp gitmeyeceksiniz. Ondan ona yardımcı olacaksınız. Bak, senin düşmanın var. Nefret ediyorsun. Senelerden beri kan davası sürüyor. Ve görüyorsun adamın eşeği tam senin tarlandan geçiyor. Bir de görüyorsun eşek yük altında eziliyor. Ne olacak? Senin reaksiyonu ne olacak? Oh! Ne? Seviniyorsun, öyle değil mi? Çünkü düşmanına bir kötülük oldu. Ve Rab diyor ki, o zaman sevinme. Bu eşeğe bile yardım edeceksin. Niçin ki düşmanına karşı nefret beslemeyeceksin. Demek sevgi buyruk olarak eski bir buyruktur. Ama İslam'ın söylediği yeni bir tarafı var. Yeni bir buyruk var. Demiyor sadece seveceksin. Demiyor sadece kendin gibi seveceksin. Ne diyor? Ben sizi nasıl sevdiysem siz de birbirinizi aynı öyle sevin. Musa'nın buyruğundan çok daha öteye gidiyor İsa Mesih. Çünkü onda öyle bir otorite vardı. İmanlığın yeni standardı taşlara yazılmış buyruklar değil. İsa Mesih'in kendisidir. Onun gibi sevmeliyiz. Nasıl? O nasıl sevdi? Ölüme kadar. Değil sadece kendin kadar, daha fazla seveceksin kardeşini. Ne kadar büyük bir çağrı, ne kadar büyük bir standart. Evet. Ve şimdi okuyorum, teksti bir daha okuyorum. Mesela oluyor şimdi Musa'nın özel bir konusu. O da kurban. Ve diyor ki, ve seneden seneye hiç durmadan kurbanlar getiriliyor. Ama kim o kurbanlarla Allah'a yaklaşıyor, kanun o kişileri kusursuz kılamaz. Öbür türlü Allah'a tapan kişi bir kere temiz kılındıktan sonra o kurbanlar artık devam etmeyeceğidir. O zaman kişi kendini günahlı hissetmeyeceğidir. Ama o kurbanlar seneden seneye günahı andırıyor. Zaten olamaz öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın. Evet, bu da oluyor mesele kurbanlar için. Ve diyor ki, Musa'nın sistemindeki kurbanlar eksik idi. Bir eksik tarafı vardı. Hani tamam değil. Çünkü birincisi lazımdı tekrarlansınlar. Düşün bakayım, senin bir araban var ve avtomekandan çıkarken çok temiz görünüyor, şılıyor. En sonunda onu pastalıyorlar güzel. Değil mi? Tertemiz artık duruyor. Böylelikle birkaç gün temiz ve korunmuş oluyor. Bilmiyorum ne kadar sürüyor ama bayağı. Ama kısa bir zaman sonra gene eski haline dönüyor. Neden? Çünkü bu pasta eksik ve zayıftır. Ne kadar da güzel olsun, eksiktir. Her bir mal gibi bitiyor. Değil mi? Yok sonsuza kadar duran bir mal. Ama diyelim öyle bir pasta yapmışlar, bir kere sürdün mü hep şırlayacak. O nasıl? O zaman hemen buna alıyorsun değil mi? Hemen buna kopuşuyorsun. Bir kutu ile hayat boyunca idare ediyorsun. İşte Musa'nın hayvan kurbanları ve İsa'nın kurbanı öyledir. İnsan günah işliyor. Ondan sonra Allah görevlisine gidip kurban kestiriyor, dua ettiriyor. İyi, af oluyor. Kısa bir zaman için yani rahatlanıyor ama sonra gene başka günah işliyor. Ve gene kurban ve gene af sonu yok. Öyle değil mi? Ve bu gösteriyor, bu kurbanlar yeterli değil. Bu kurbanlar eksiktir. Çünkü lazım da tekrarlansınlar. Evet, sonra insan vicdanla hareket etti mi, lazım anlasın ki bütün hayatımız günah dolu. Ve o günahları kapatmak için yeterince kurban yok. Sen o kadar kurban alabilir misin? Günahları hepsini, senin günahların hepsini yani ödemek yeterli olsun. Evet. İbraniler 9:27-28 şöyle diyor. İnsanları ne bekliyor? Bir kere ölmek ama ondan sonra davalamak var. Aynı onun gibi Mesih de bir kere kurban oldu. Birçokların günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü? O artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için olacak. Evet. İkincisi diyor ki bu kurbanlar eksik idi. Çünkü insanın duygularını temizleyemezdiler. Biz mahallede bu tercüme yaparken vicdan sözünü bulamadık. Kim anlıyor vicdan nedir? Bir kız adı diye belki biliniyor ama vicdan, Bulgarcası svest biliniyor. Yani ne kaldı, mecbur kaldık duygu yazmaya. Bu gösteriyor ki mahallede vicdan yok. Mahallede kendi kendine bakmak ve demek, aa ben yaptım, ben yanlışım diye bir şey yok. Herkes o kadar kendini iyi görüyor, kesinlikle kabul etmek istemiyor ki ben suçluyum. Evet, ama gene de her insanın bir günah duygusu vardır. Ne kadar da kapalıysa, ne kadar da derinliklerdeyse yani yüreğinin. Daha Adem bahçesinde Adem kendini sakladı. Değil mi? İncir ağacından, yapraklarından kendini ruba yaptılar. Niçin? Çıplak olduklarını anladılar. Bu ne gösteriyor? Aslında yani bu günah duygusu, bu vicdan onları rahatsız ederdi. Bu günah duygusunu bastırabiliriz. Kendimizi duygusuz edebiliriz. Karıştırabiliriz bu duyguyu. Kendi kendimize deriz, aa Allah iyidir, affedicidir. Sıkılma, bir şey olmayacak. Adamdan bir Allah. Böyle sözlerle kendi vicdanımızı bastırıyoruz. Böyle sözlerle yani sanki içimizdeki sesi susturuyoruz. Sus artık, konuşma bana. Ben iyiyim. Öyle değil mi? O zaman en sonunda duygumuz, vicdanımız körlenmiş olacak. Ve Müslümanlık zaten budur. Müslümanlık zaten onu yapıyor. İnsana her vakit öyle bir duygu veriyor. Sen iyisin, sıkılma. Sen iyisin. Ama gerçekten Allah'ı arayan kişi de hep biraz da olsa günah duygusu olacak. Ve o duygu ritüel kurbanlarla temizlenmez. Ritüeller insan duygusunu uyutturuyor. Ama gerçekten temizleyemez. Hep aynı şeyler yapmakla yüreğimize sahte bir rahatlık duygusu veriyoruz. Ama günahın kendisi daha duruyor. Kişileri, hocaları sorduğun zaman niçin kurban kesiliyor? Ne diyorlar? Aa, sevapları için. Yani iyilik yapmış oluyorsun. Yani bu eti dağıtırdığın zaman sen hesabına yani pruslar, toşkalar yazılıyormuş. Düşünce budur. Öyle sanki yok yok sadece iyilik için, sadece et için kurban kesiyoruz. Yok günahın affı. Günah affedilmez. Öyle bir laf olarak öyle geziyor. Ama aslında öyle değil. Çünkü aynı zamanda bu Sırat Köprüsü düşüncesi var. Dünyanın sonunda bir köprü uzanırmış. Nasıl diyorlar? Kılıçtan keskin, kıldan ince. Ondan sonra sen üzerini geçirmişsin. Ama nasıl? Eğer bir kurban kestiysen, sen bu kurbanın üzerinde binirmişsin. Binek olurmuş. Ve bu kurban seni bu Sırat Köprüsü'nden geçirirmiş. Ve böylelikle gene aynı söz meydana geliyor. Gene anlaşılıyor ki gene de kurbanlar kesiliyor günah için. Çünkü senin günahlarını affettiren bir kurban olarak seni Sırat Köprüsü'nden geçireceğimiş. Evet, insan ne kadar uğraşırsa çok zor kendi vicdanını bastırsın. Çok zor bu içimizdeki sesi susturalım. Evet, ama şimdi İsa Mesih geliyor. O farklı. Onun kurbanı bir ritüel değildi. O gerçek kurban. Bir kere Eden Pıtzabinagi yaptı. O kurbanı getiren kendisiydi. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ve onun için İsa Mesih'in kurbanına güveniyoruz. Ritüel bir adettir. Herkes yapıyor. Biz sadece alışkanlık olarak katılıyoruz. Ama İsa'ya iman etmek alışkanlık değildir. Sen lazım karar veriyorsun. Karar vermek lazım. Ve o vakit o karar senin duygunu temizleyecek. Çok büyük bir karşılaştırma yapıyor. Sen defalarca kurban kesersen ve her sene yapılıyor kurban baramda ve özel kurbanlarda değil mi? Durmadaki kurbanlar kesiliyor. Ve ben kişileri sordum bu kurbanda hani ne önemlidir? Eğer sadece et dağıtırmak için ise o zaman kan önemli. Hayır, kan önemli diyorlar. Kan lazım aksın. Ben diyorum ki maksat kişileri beslemek ise ben olamaz mı balık alayım, makarna alayım, peynir alayım, daha ucuz ve daha çok kişi doyurmuş olacağım. Hayır, olamaz. Kurban lazım, kanlı olsun. Kan lazım, aksın. Ne? Hocalar ne kadar da inkar etse, asıl hakikat meydanda. Kurbanlar günah içindir. Başka kimse bir şey anlatmasın bana. Evet, içimizdeki bu ses çok zor bastırılır. Evet. Niçin kurbanlar eksikti Musa'nın zamanında, İsa'dan önce? Çünkü sadece hayvan bedenleriydi. Ve diyor ki, zaten olamaz öküzlerin ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırsın. Evet, Rab bir insana karşı bir keçi kabul etmeyecek. Bir kızana karşı bir koyun kabul etmeyecek. Evet, öküzler ve keçilerin kanı günahı ortadan kaldırmaz. Madem hayvan kurbanları günah kaldıramaz, Rab onları neden buyurdu diye soracağım. Ayet üstü cevap veriyor. Ama o kurbanlar seneden seneye günahı andırıyor. Evet, hayvan kurbanı bizi gösteriyor. Biz suçluyuz. Evet, biz suçluyuz. Ne vakit görüyorsun bu kuzu orada bağlı, ayakları bağlı. Ben ne zaman Sefte gittim Türkiye'ye, bana büyük bir şok oldu. Her köşe başında, yani gereksiz yerde bu koyunlar ölüyor. Evet, ama niçin? Bunların sebebi ne? Bir sadece et için, maksat başka. Herkes derinlikte anlıyor ki ben lazım da orada öleyim. Benim yerimdir o kuzunun yerinde öleyim. Evet, günahı andırıyor. Hayvanlar kesilirken aslında kişi lazım uyansın. O hayvan yerinde ben lazım da öleyim diye. Evet, ama Rab her zaman diyor ki kurban iyi ama senin hayatın sırada mı değil mi? O daha önemli. Rab istemiyor sadece kurban getiririm sanki o bir şeyin muhtaçtır diye. Ama istiyor aynı zamanda bizim hayatımız sırada olsun. Okuyorum Mezmur 50 ayet 8. Seni suçladığın mesele kurbanlar değildir. Yaktığın kurbanlar her zaman karşımda. Ne evinden bir dana alacağım ne de ağalarından bir keçi. Çünkü ormanların bütün hayvanların benimdir. Ve de Balkanların binlerce hayvanları hepsi benimdir. Rab diyor ki sanmayın ki bir kurban kesmekten bana iyilik yapacaksınız. Ve gene Mezmur 51, 16, 17. Çünkü sen kurbanı istemezsin. Yoksa sunardım. Yakılan kurbanlardan hoşlanmazsın. Allah'ı memnun eden kurban kırgın bir ruhtur. Allah'ım sen kırılmış ve ezilmiş bir kalbi hor görmesin. Ve Mika kitabında Peygamber Mika 6, 7 ve 8'de çok açık bir biçimde şöyle diyor. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından 10 binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu ya da işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? En büyük kurban, yani kendi çocuğunu kesesin. Ey insanlar, Rab iyi olanı sizi bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllüklerin yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? Evet, biz Allah'a bir şey kurban getiremeyiz kendimizden başka. Biz hayvanları kurban olarak kesmiyoruz ama dikkat etmedik mi? Bizim de imanımız sadece bir ritüel olacak. Onun için biz her daim İsa'yı analım ve asıl kurban temasına gelince Rab en büyük kurban senden ne bekliyor biliyor musun? Değil bir hangi hayvan ve değil de İsa. Onu bir şey değiştiremeyiz. Ama kurban olarak kalıyor sen kendini verirsen. Biz insanlara sanki böyle bir akıl veriyoruz. Aa kurbanlar boş. Okuduğumuz gibi öküzlerin ve keçilerin kanı günah ortadan kaldıramaz. Doğru. İsa Mesih'tir bu. Ama aynı zamanda büyük bir hakikat var. İsa Mesih kurban verdi kendini sana. Öyle ki sen de kendi hayatını ona kurban verirsin. Normal cevabımız, normal reaksiyonumuz budur. Ve eğer bugün anladıysak ki biz yeni antlaşmada yaşıyoruz, daha büyük bir sistem altında yaşıyoruz, o zaman normal bir tepki olarak biz lazım kendi hayatımızı ona verelim. Rab sizinle olsun.